Ayrım 27.
Sayfa 257. 3. Yönetsel işlemler. 415. Kavram. Dipnot. C. Erkut, iptal davasının konusunu oluşturma bakımından idari işlemin kimliği, Ankara 1990. Yönetim görevlerini yerine getirirken çeşitli hukuksal işlemlerde ve eylemlerde bulunur. Ele alınan konunun özelliğine göre kamu kuruluşları ya özel hukuk işlemlerinde ya da yönetim hukukunca düzenlenen işlemlerde bulunurlar. Yönetim hukuku alanında yönetimin tek yan irade açıklamasıyla hukuksal sonuç yaratan, başka bir deyişle hukuk düzeninde değişiklik yapan işlemlerine yönetsel işlemler denir. Yönetimin yaptığı hukuksal işlemlerin büyük bir bölümünü yönetsel işlemler oluşturur. Yönetsel işlemler tek yanlı hukuksal işlemlerdir. Bunlar yönetimin iradesini açıklamasıyla hukuksal sonuçlarını doğururlar. Karşı tarafın iradesini açıklamasına gerek yoktur. Yönetsel işlemler birel olabileceği gibi genel nitelikte düzenleyici bir işlem de olabilir. Birel yönetsel işlemlerin içeriği kuralsaldır. Önceden yasalarla ya da yönetsel kurallarla düzenlenmiştir. İşlemle ilgili kişiler işlemin içeriği üzerinde oynama yetkisine sahip değildirler. Bir kimsenin memur olması, bir kimseye vergi salınması, bir memurun emekli olmasında olduğu gibi yönetim tek yanlı bireysel bir işlemle bu kişilerin hukuksal durumlarında değişiklik yapabilir ya da bunlar yeni bir hukuksal duruma sokulabilir. 416. Yönetsel işlemlerin özellikleri ve ögeleri. Yönetsel işlemler hem özellik yönünden hem de ögeleri yönünden özel hukuk işlemlerinden farklıdır. Bunlara aşağıda kısaca değinilmiştir. A. Yönetsel işlemlerin özellikleri. Yönetsel işlemlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yönetsel işlemlerin özelliklerinden biri tek yanlı olmasıdır. İşlemin tek yanlılığı nedeniyle özel hukuktakinin tersine taraflar arasında iradelerin eşitliği değil, kamusal iradenin üstünlüğü esastır. Yönetsel işlemlerin tek yanlı irade açıklamasıyla ilgililerin isteyip istemediğine bakılmaksızın hukuksal sonuç doğurması yönetim hukukunu özel hukuktan ayıran en önemli farklardan biridir. Yönetim hukukunda taraflar arasında eşitsizlik vardır. Taraflardan yönetimin çıkarı, bireyin çıkarına üstün sayılır. Bir kişinin taşınmaz bir malı, kamu yararı için isteğine bakılmaksızın kamulaştırma denen bir yöntemle, yönetimin tek yanlı bir kararıyla bedeli ödenerek elinden alınabilir. Yönetsel işlemler ancak kamu yararı için yapılır. Bir yönetsel işlem yapılırken kamu yararı dışında başka amaç, örneğin birine çıkar sağlama amacı güdülemez. Yönetsel işlemin yapılması hem yapanlar hem de içerik yönünden önceden düzenlenmiş kurallara bağlanmıştır. Özel hukuk alanında olduğu gibi taraflar yönetsel işlemin içeriğini saptamada serbest değildirler. Her yönetsel işlemin yasal bir dayanağının bulunması ve yasalara uygun olarak yapılması gerekir. Bu nedenle yönetsel işlemlerin yasal olduğu varsayılır. Bunun sonucu olarak da yönetsel işlemler yargı yerlerince ya da yönetsel üslerce bozulmadığı sürece geçerli sayılırlar. Yönetsel işlemler uygulanabilir işlemlerdir. Bir yönetsel işlemin uygulanabilir olabilmesi için herhangi bir yargı kararına gerek yoktur. Başka bir deyişle yönetsel işlemlerin uygulanabilir eski deyimiyle icraî olma ayrıcalığı vardır. Yönetim bazı yönetsel işlemleri başka bir aracıya gerek kalmadan kendisi uygulayabilir. Buna yönetimin re'sen icra yetkisi denir. Kural olarak yönetsel işlemlerin bozulması için dava açılmış olması onların yürütülmesini durdurmaz. Ayrıca yargı yerinden yürütmenin durdurulması kararı almak gerekir. B. Yönetsel işlemlerin ögeleri. Özel hukuk işlemlerinde 3 öge aranır. Bunlar yetenekli kişinin iradesi, konunun yapılabilir ve yasal olması, bazı işlemler için öngörülen biçim koşullarına uyulmasıdır. Bu ögelerden ilk ikisi, asıl üçüncüsü ise ikinci nitelikte ögelerdir. Biçim ögesinin arandığı özel hukuk işlemleri çok sınırlıdır. Yönetsel işlemlere gelince bunlar 5 ögeden oluşur. Bunlar yetki, biçim, neden, konu ve amaç adını taşırlar. Yönetsel işlemin geçerli ve hukuka uygun bir biçimde yapılabilmesi için ögelerinde bir sakatlık yapılmaması gerekir. Yönetsel işlemin ögeleri, iptal nedenleri olarak iptal dalları içinde ayrıca ele alınmıştır. Bakınız sıra No. 587. Yönetsel işlemin hukuka uygun olarak yapılabilmesi için aşağıda sıralanan sorunlara olumlu cevap alınması gerekir. Yetki. Yönetsel işlem yönetim adına irade açıklamaya yetkili kişi ya da kurul tarafından yapılmış mıdır? Biçim. Yönetsel işlem yapılırken öngörülen biçim koşullarına ya da yöntem kurallarına uyulmuş mudur? Neden? Yönetsel işlemin yapılmasını gerektiren neden, sebep gerçekleşmiş midir? Konu: yapılan yönetsel işlemle beklenen sonuç yasal olarak elde edilmiş midir? Amaç: yönetsel işlem, yasanın öngördüğü özel amaç için ya da tüm yönetsel işlemlerin genel amacı olan kamu yararı için yapılmış mıdır? Bu soruların tümüne olumlu cevap verildiğinde, yönetsel işlem hukuka uygun olarak yapılmış ve geçerli bir işlem niteliğini kazanmış olur. 4. Yönetsel işlemlerde zaman boyutu. 417. Yürürlüğe giriş. Dipnot: T. Akıllıoğlu, Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu, Avni İdaresi Dergisi Cilt 2, Haziran 1979, sayfa 33-44. Yönetsel işlem yetkili imzanın atılmasıyla tamamlanır. İşlemin imza tarihi, yapılış ya da tamamlanış tarihidir. Yönetsel işlemin yürürlüğe girişi uygulanabilir olmasını gösterir. İlki olarak gerek düzenleyici, gerekse bireysel işlemler yürürlülük tarihinden itibaren hukuksal sonuç doğurur. Hak ve borç düzeninde değişiklik oluşturur. Kimi durumlarda bu sonuçların elde edilmesi için ayrıca uygulama işlemlerine gerek vardır. Yürürlüğe giriş zamanı, bireysel işlemlerde ilgiliye yazılı bildirim, düzenleyici işlemlerde yayımlanma tarihidir. Anayasada yönetsel işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı belirtilmiştir. Düzenleyici işlemlerde dava açma süresi yayımlanma tarihinden başlar. İşlemin yapılış tarihi, denetiminde uygulanacak kuralı belirleme bakımından önemlidir. Bilindiği gibi, yönetsel işlemlerin hukuksal geçerlilikleri yapıldıkları tarihteki duruma, koşullara ve o tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre değerlendirilir. Yapılış tarihi ayrıca işlemin yönetimi bağlaması açısından da önem taşır. İşlemin yürürlüğe giriş tarihi ise, dava açma süresinin başlaması açısından olduğu gibi, geriye yürüme yasağı bakımından da önem taşır. 418. Geriye yürümezlik. Dipnot: T. Akıllıoğlu, ekonomik alanda yönetsel işlemlerin geriye yürümezlik kuralı karşısında çeşitli durumları, Aziz Köklü Armağanı, Ankara 1984, sayfa 333. İlki olarak, yönetsel işlemler yürürlüğe girdikleri andan başlayarak etkilerini gösterir. Bu etkilerin yürürlülük öncesi döneme ilişkin olmamaları gerekir. Bu, yasaların geriye yürümezliği ilkesinin yönetsel işleme yansımasıdır. Kısaca açıklamak gerekirse, borçlandırıcı işlemlerde disiplin cezalarında geriye yürümezlik kuralı katı bir biçimde uygulanır. Buna karşın, affa ilişkin uygulamalar ilgilinin yararına yapılan işlemler, yasal dayanağı bulunmak koşuluyla geriye yürüyebilir. 419. İşlemin geri alınması. Dipnot: T. Tan, İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara 1970. Yönetsel işlemin geri alınması, işlemin yapıldığı tarihten başlayarak ortadan kaldırılması, hukuksal sonuçlarının silinmesi anlamına gelir. Geri alma, yargısal iptal kararı ile aynı sonucu doğurur. Hukuka uygun yönetsel işlemler hiçbir zaman geri alınamazlar. Buna karşılık yönetimin hukuka aykırı işlemlerini geri alması bir ödevdir. Ancak hak doğuran işlemlerin hukuka aykırı olduklarının uzun bir zaman sonra fark edilerek ortadan kaldırılması, iyi niyetli hak sahiplerini zarara sokacağından geri almanın bir süreyle sınırlandırılması öğretici önerilmiştir. Danıştay içtihatlarında genel ilke, hukuka aykırı işlemlerin her zaman geri alınabileceği yolundadır. Her olayın kendi koşullarına göre değerlendirilmesi yaklaşımının benimsendiği söylenebilir. Danıştay 1974 tarihli bir içtihatları birleştirme kararıyla yönetimce yasaya uygun olarak yapılan bir yükseltme ya da uyum, intibak, işleminin geri alınması üzerine fazla ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının ilk ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde geri istenebileceğine karar vermiştir. Aynı kararda ödemeye dayanak olan yönetsel işlemin yok derecesinde ya da açıkça yasaya aykırı biçimde bozuk olması, ilgilinin hileli davranışı ya da yalan beyan üzerine yapılması durumlarında geri almada süre sınırı konulmadığı belirtilmiştir. Dipnot: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı T21-12-1973, E1968-8, K1973-14. Resmi Gazete, 14 Haziran 1974, sayı 14.915, sayfa 1-7. Kararın özelliklerinden biri, geri almada süre sınırının sadece belli bir işlem kesimi olan hatalı ödeme bakımından kabul edilmiş olmasıdır. Aynı konuda Yargıtay'ca alınmış bir içtihatları birleştirme kararının kapsamca daha geniş olduğu dikkat çekmektedir. Buna göre sadece hatalı yükseltme ve uyum işlemlerine değil, fakat yönetimin durum işlem niteliğindeki bütün hatalı karar ve işlemlerine dayanan ödemelerde, geri almanın iptal davası süresi veya kanunlarda, özel bir süre varsa, bu süre içinde yahut iptal davası açılmışsa, dava sonuna kadar mümkündür. Dipnot, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı T27-1973, E1972 Taksim 6, K1973 Taksim 2, Resmi Gazete 4 Nisan 1973 sayı 14.497. Danıştay bir başka içtihadı birleştirmek kararında da istek üzerine kanuna uygun olarak yapılan emeklilik işleminin yönetimce geri alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Dipnot, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı T81-1972, E1968 Taksim 9, K1972 Taksim 1, Resmi Gazete 19 Temmuz 1972, sayı 14.250, sayfa 10-11. Danıştay 1987 tarihli bir içtihatları birleştirme kararında ilgilinin hileli davranışı sonucu yapılan yönetsel işlemin geri alınmasında süre sınırı bulunmaması yolundaki anlayışını öğrenciler bakımından yumuşatmış bulunmaktadır. Buna göre hile veya idareyi yanıltarak bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin bu durumun idarece farkına varılması üzerine idari işlemlerin geri alınması yoluyla öğrenim süresi içinde kayıtlarının silinebileceğine karar vermiş bulunmaktadır. Dipnot, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı T67-1987, E1987 Taksim 1, 2, 4, K1987 Taksim 2, Danıştay Dergisi sayı 70-71-1988 sayfa 83-93. 420. Kaldırma, değiştirme, düzeltme. Yönetsel işlemlere geleceğe yönelik olarak son verilmesi kaldırılmaları yoluyla olur. İlki olarak hukuka uygun yönetsel işlemlerin dayanakları yürürlükte oldukları sürece kaldırılmaları söz konusu değildir. Hukuka uygun yönetsel işlemler yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesiyle kaldırılabildiği gibi, hukuksal dayanakla oluşan değişim de yönetsel işlemin kaldırılması sonucunu doğurabilir. Bireysel işlemlerin gelecekte de sonuçlarını doğurmayı sürdürmeleri asıldır. Buna karşılık düzenleyici işlemler kamu yararı gereği olarak her zaman kaldırılabilir. Yönetsel işlemlerde zaman içinde değişiklikler yapılabilir. Değişiklik kimi durumlarda yeni bir işlem yapılması anlamına gelir. Her iki durumda da değişiklikte kaldırma gibi yasaya uygun ve geleceğe yönelik olarak yapılabilir. Yönetsel işlemi oluşturan iradenin metne yanlış olarak geçmesi üzerine yapılan işleme düzeltme denir. Düzeltme, yeni bir öğe içermediğinden işlemin yapılış tarihi bakımından ya da geriye yürür biçimde yapılır. 421. Yöntemde evreler, işlemler dizisi, karma işlemler. İdari işlem genellikle birden çok faaliyet bir işlemden oluşan bir bütündür. Yönetsel işlemi oluşturan irade zaman içinde hazırlanır, tamamlanır ve uygulamaya konur. Yönetsel kararlar bir zaman dilimi içinde yer alır, buna süreç de denir. Yönetsel işlemlerin başlangıç, tamamlanma ve uygulanma evrelerinden söz edilir. Kimi yönetsel işlemlerde aynı süreç içinde birden çok karar organının işbirliği söz konusudur. Yerel yönetim organları kararlarının vesayet otoritesinin onayından sonra yürürlüğe girmesi biçiminde tanımlanabilecek bir süreçte iki ayrı fakat birbirini tamamlayan bir işlem söz konusudur. Bu süreçte yer alan işlemleri farklı nitelikte organlar yaptıklarından bu tür işlemlere karma işlemler de denir. Kimi durumlarda aynı karar organına bağlı, aynı örgüt içinde yer alan çeşitli yetkili ve görevlilerin bir arada çalışması söz konusudur. Bu etkinlikler bir ortak genel amaç çerçevesinde gerçekleştirilir. Genel, ortak amacı ifade eden işleme asıl işlem, amaç işlem ya da sonuç işlem, bu amaca ulaşmak için yapılan öteki işlemlere ön işlemler denir. Bunlar da kendi aralarında hazırlık işlemleri, ara işlemler, yardımcı işlemler gibi kesimlere ayrılabilir. Bu evrelerden birinde oluşan bozukluk, amaç işlemi de etkiler. Amaç ya da sonuç işlem hakkında bu nedenle iptal davası açılabilir. Karma işlemlerde de durum buna benzer. İşlemler arasında işbirliğinin sonucu olarak dizide yer alan işlemlerden birindeki hukuka aykırılık, sonra gelen işlemi de etkiler. Bir önceki işlem, sonraki işlemin hukuksal nedenidir. Aynı zamanda işlemler arasındaki sıralanmada oluşan bir değişiklik ya da sıranın atlanılması da önemli yöntem bozukluğu anlamına gelir. Örneğin belediye kurulması, başka bir belediye ile birleşilmesi ya da bir beldenin bir kısmının komşu belediyeye katılması gibi işlemler, kuramda ve uygulamada zincir işlemler diye adlandırılan ve amaç işlemin oluşumuna kadar aynı ya da değişik merci ve organların irade açıklamalarını gerektiren işlemlerdir. Dipnot, Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun 25.5.1973 gün ve E72 Taksim 166, K73 Taksim 330 sayılı kararı. Amme İdaresi Dergisi Cilt 8 Sayı 1 Mart 1975 Sayfa 226. İşlem dizisinde yer alan ara işlemler kural olarak bağımsız sayılmazlar. Bunlara karşı asıl işlemden önce ve ayrı bir iptal davası açılamaz. Buna karşılık bir karar vericinin iradesiyle oluşan basit ya da yalın işlemler, öteki evreleri olmayan ve yalnızca irade açıklamasından ibaret ani ya da anlık işlemler ve yalnızca uygulamadan ibaret işlemler de vardır. Basit ya da yalın işlem tek bir iradeyle oluşan işlemdir. Bu birden çok karar makamının işlemlerinde oluşan karma işlemlere ya da kurullar veya toplu karar organları eliyle alınan toplu işlemlerle karşılaştırılabilir. Anlık işlemler genellikle kolluk görevlerinde söz konusudur. Trafik polisinin dur işareti gibi. Uygulamadan ibaret işlemlere tahakkuku tahsile bağlı vergiler örnek verilebilir. Bilindiği gibi vergi işlemleri tarih, tahakkuk ve tahsil evrelerinden oluşur. Ancak kimi vergi alacaklarında vasıtalı vergiler, resim, harç, bedel ve ruhsatiye bu evreler tek bir yönetsel işlemle makbuz kesilmesi veya pul yapıştırılması aynı zamanda ve aynı memur tarafından gerçekleştirilmiş olur. Dipnot, S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 1, 1960, sayfa 1428. 5. Bireyin Korunması, Dipnot, T. Akıllıoğlu, Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara 1983. 422. Disiplin Yönteminde Korunma. Yönetsel işlemlerin yapılışında ilgililerin haklarına saygı gösterilmesi, yapılacak işlemin hukuka uygunluğunun bir güvencesidir. Bu konudaki ilkeler ilk olarak ceza yargılamasından esinlenilerek yönetsel disiplin işlerinde ortaya çıkmıştır. Bu konuda en azından uyulması gereken yöntem güvenceleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Soruşturma konusu özetlenerek ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmelidir. Savunma için belli ve yeterli süre tanınmış olmalıdır. Bu süre yazılı bildirimde yer almalıdır. Soruşturma için belli ve yeterli süre tanınmış olmalıdır. Bu süre yazılı bildirimde yer almalıdır. Soruşturma konusu olayla verilen karar arasında uzunca bir süre geçmiş olmamalıdır. İlgilinin savunmasını hazırlamak için yeterli bilgi sahibi olması kolaylaştırılmalıdır. Bu aynı zamanda olumsuz sicilin bildirilmesi yükümünü de içerir. Savunma, ilgiliye suçlama yapıldıktan sonra alınan ifadedir. Bir olaya tanıklık amacıyla alınan ifade savunma sayılamaz. Soruşturma ve karar organlarının yansızlığı ve soruşturmanın ciddiliği asıldır. Bu ilke soruşturmanın somut verilere dayandırılmasını, kararın gerekçeli olmasını da içerir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda daha ağır bir ceza verilebilmesi açık kural bulunmasına bağlıdır. Daha ağır ceza yeni savunma alınmadan da verilmemelidir. 423. Genel olarak bireyin korunması. Disiplin yönteminde ortaya çıkan ilkelerin genel olarak yönetsel yöntemde yönetsel kararların alınışında da uygulanması asıldır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce 1977 tarihinde alınan bir kararda bu konuda en azından uyulması gereken 5 ana kural saptanmıştır. Bunlar üye devletlere de duyurulmuştur. A. Savunma hakkı. Haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını zedeler nitelikteki her yönetsel işleme karşı ilgili, görüşlerini öne sürebilir ve gerekiyorsa kanıt gösterebilir. Bunlar yönetimci işlem yapılırken göz önünde tutulur. Her olayın özelliğine göre ilgiliye savunması için uygun bir süre verilir. B. Bilgi alma hakkı. İsteği üzerine ilgiliye karar alınmadan önce karar alınmasına yol açan ve açıklanması mümkün bütün ögeler hakkında uygun bir biçimde bilgi verilir. C. Hukuksal yardım ve temsil. İlgili yönetsel yöntemde kendisini hukuksal yardımcı tutabilir veya kendisini temsil ettirebilir. D. Gerekçe. Haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını zedeler nitelikte bir yönetsel işlem söz konusu olduğunda, ilgiliye işlemin dayandığı nedenler konusunda bilgi verilir. Bu bilgi verme, işlem metninde nedenlerin açıklanması biçiminde olabileceği gibi, ilgilinin isteği üzerine uygun bir süre içinde ayrıca yazılı olarak da yapılabilir. E. Başvuru yollarının belirtilmesi. Yazılı olarak bildirilen yönetsel işlem ilgilinin haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını zedeler nitelikte ise işlem metninde olağan başvuru yolları ve süreleri gösterilir. 424. Bireyin bilgi işlem sürecinde korunması. Ülkemizde yönetimin bilgi toplaması ve saklanmasına ilişkin genel bir düzenlemeye henüz gidilememiştir. Buna karşın bazı yasalarda, örneğin Vergi Usul Kanunu'nda vergi yükümlülükleri hakkında bilgi toplama ve saklamaya ilişkin bazı kurallar yer almıştır. Kişilik haklarının korunması bakımından genel bir düzenleme zorunlu görünmektedir. Bu amaçla Avrupa Konseyi düzeyinde bir ortak hukuk oluşturmak amacıyla 1981 yılında otomatik işlemle tutulan kişisel bilgilere karşı bireylerin korunması hakkında sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşme Türkiye tarafından imzalanmış fakat henüz onaylanmamıştır. Bu sözleşmede kişisel bilgiler toplanmasında bireylerin korunmasını sağlayan asgari kurallar yer almıştır. Danıştay, kişi adına tutulan ve gerçek dışı ögeler taşıyan bilgilerin basına sızdırılması nedeniyle yönetimin kusursuz sorumluluğuna karar vermiştir. Dipnot, Danıştay 10. Daire'nin 24.1989 gün ve E88-1042, K89-857 sayılı kararı. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 1989, Sayfa 98. Bu kişi haklarının korunması açısından önemli bir gelişmedir. 6. Birden çok ilgiliye yönelik işlemler. 425. Genel bireysel işlemler. Bireysel nitelik taşıyan fakat aynı durumda bulunan birden çok kişi ilgilendiren bazı işlemler vardır. Bunlar bireysel işlemler gibi yazılı ve kişisel bildirim yoluyla değil, ilan yoluyla ilgililere duyurulur. Bunlar düzenleyici genel işlemlerden de farklıdır. Düzenleyici genel işlemler kişisel olmayan soyut kurallar içermesine karşılık, genel bireysel işlemler somut içerikli işlemlerdir. Genel bireysel işlemlere topluca yapılan yükseltmeler ya da belli bir yerleşim yeri için mülki idare amirinin sokağa çıkma yasağı koyması gibi işlemler örnek olarak gösterilebilir. 426. Otomatik işlemler. Yönetsel işlemlerin her olayda ilgilinin kişisel durumu incelenerek belli bir hazırlık aşamasından sonra yapılması asıldır. Benzer durum olduğundan söz edilerek bir kişi için yapılan işlemin bir başkası için inceleme yapılmaksızın yinelenmesi iptal nedeni sayılır. Bununla birlikte günümüzde yönetimin aynı durumda bulunan kişiler hakkında ayrıca inceleme yapmaksızın aynı işlemi yinelediği de bir gerçektir. Bir bakıma günlük yönetsel akışın hızlanması, tıkanmaların önlenmesi için bu yola gidilmektedir. Bu gibi durumlarda otomatik işlemlerden söz edilir. Otomatik işlem birden çok kişi için ya da aynı durumda bulunan herkese uygulanan isim yerleri boş bırakılmış basılı bir metne benzetilebilir. İşlemin tamamlanması sadece ilgilinin isim yerinin doldurulmasıyla olur. Otomatik işlemin, yönetsel işlemin temel ilkesi olan bireysel inceleme ilkesini göz ardı ettiği söylenemez. Bilgisayar alanındaki gelişmeler, bilgi işlem çağına girildiğini açıkça gösterir. İşlem öncesi hazırlık aşaması ve bireysel inceleme bazı varsayımlara dayanılarak kısaltılmış veya kaldırılmıştır. Örneğin, gelir vergisinde olduğu gibi bazı vergilerde tahakkuk aşamasındaki bilgiler yükümlü tarafından sağlanmaktadır. Bu gibi işlemlerde sadece maddi verilerin işlemden geçirilmesi söz konusu olup, benzer ya da aynı durum varsayıldığı için sonuçta herkes için benzer ya da aynıdır. Böylece otomatik işlemlerde ilgilinin kişiliği öne sürülerek ayrıca değerlendirme yapılması istenemez. Maddi verilerin değerlendirilmesinde hata yapıldığı savuda dinlenemez. Örneğin bilgisayar değerlendirilmesinde takdir hatasından söz edilemez. Bu konuda bilirkişi incelemesine de başvurulamaz. Buna karşılık maddi ya da teknik hata, makine arızası veya programlama hatası bulunduğu öne sürülebilecektir. Programlama hatasının ya da maddi hataların gerçek olduğu ortaya konduğu takdirde bu sadece bir kişi için değil herkes için sonuç doğurabilecektir. Dipnot. Bir örnek karar için bakınız Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 12.3.1986 gün ve E85-246, K86-271 sayılı kararı. Amme İdaresi Dergisi Cilt 21 Sayı 3 Eylül 1988 sayfa 165. Karara göre özetle bilgisayarla yapılan sınav değerlendirmesinde herkes için aynı programa göre değerlendirme yapıldığından, takdir hatasından söz edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılması istemi dinlenemez. Sınavdan sonra bir sorunun iptal edilmiş olması eşitlik ilkesine aykırı değildir. Günümüzde otomatik işlemlerin pek çok alanda vergi, askerlik, sınav gibi uygulandığı düşünülecek olursa bu konunun genel bir düzenlemeye bağlı bulunmaması önemli bir eksikliktir.